Sökmen geri döndüğünde çok heyecanlıydı. Arkadaşları çoktan atlara binmiş olarak çarpışmaya hazırlardı. Onları tuttu ve dedi ki, "Zaferimizi Müslümanlarda uyandıracağı sevinci tartışmamız nedeniyle bozmamak gerekir. Öfkemi Müslümanların aleyhine düşmanı memnun ederek bastırmak istemem." Bunun üzerine Franklerden alınan bütün silah ve sancakları topladı. Adamlarına onların elbiselerini giydirdi. Sonra Franklerin savundukları kalelere doğru yöneldi. Bunlar her seferinde kendi arkadaşlarının zafer kazanarak geldiğini sanıp onları karşılamaya çıktılar. Sökmen onları katlediyor ve kaleyi alıyordu. Bu yöntemi birçok yerde tekrarladı. Harran zaferinin yankısı İbn el-Kala Nisse'nin alışık olunmayan bir şekilde heyecanlı tonunu tanıklık ettiği üzere muazzam olacaktır. Bu Müslümanlar için benzersiz bir zafer oldu. Franklerin morali bundan etkilendi, sayıları azaldı, saldırı güçleri gibi silah donanımları da zayıfladı. Müslümanların morali güçlendi, bölgeyi savunma coşkuları arttı. İnsanlar bu zaferden ötürü birbirlerini kutladılar ve başarının Frankleri terk ettiğinden emin oldular. Hiç de sıradan olmayan bir Frank uğradığı bozgundan ötürü moralini kaybedecektir. Bu Boyamon'dur. Birkaç ay sonra bir gemiye binecektir, bir daha Arap topraklarında hiç görülmeyecektir. Harran çarpışması istilaların baş mimarını bu sefer ebediyen olmak üzere sahneden uzaklaştırmıştır. Bu çarpışmanın en önemli sonucu Franklerin doğu yönündeki ilerlemesini ebediyen durdurmuş olmasıdır. Ama tıpkı 1102'de Mısırlılar gibi galipler başarılarının meyvelerini devşirme yeteneğinden yoksun olarak gözükmektedirler. Çarpışma alanından iki yürüyüş günü uzaklıkta olan Edessa'nın üzerine birlikte yürümek yerine giriştikleri kavgadan sonra ayrılmışlardır. Ve Sökmen kurnazlığı sayesinde çok önemli olmayan birkaç kaleyi ele geçirmişse de Cüyüş Tancred'e gafil avlanmış, arkada kalan adamlarından çoğu ona esir düşmüştür. Bunların arasında çok güzel genç bir prenses vardır ve Musul'un efendisi ona çok önem vermektedir. Bu yüzden Bohemond ve Tancred'e elçi göndererek onu Edessa kontu 2. Boduvan'la takas etmeye veya 15 bin altın dinar fidye ödemeye hazır olduğunu bildirmiştir. Amca yeğen birbirlerine akıl danışmışlar ve her şeyi tarttıktan sonra Cüyüş'e parayı alıp arkadaşlarını esarette bırakmayı tercih ettiklerini söylemişlerdir. Baduva'nın esareti 3 yıldan fazla sürecektir. Emirin Frank önderlerinin bu pek şövalyeci olmayan cevaplarından sonraki duyguları bilinmemektedir. O kendi hesabına üzerinde anlaşmaya varılan tutarı ödeyecek, prensesini geri alacak ve Baduva'nın yanında tutacaktır. Fakat olay burada bitmemiştir. Frankler de savaşın en ilginç bölümlerinden birine neden olacaktır. Olay bundan 4 yıl sonra 1108 yılının Ekim ayının başında artık sonuncularının da olgunlaştığı bir siyah erik bahçesinde geçer. Etraf sonsuza kadar uzanan pek ağaçlı olmayan tepelerle tamamen çevrelenmiştir. Bu tepelerden birinin üstünde Tel Başir'in veya Turbessel surları ihtişamlı bir şekilde yükselmektedir. Bunların dibinde de karşı karşıya gelmiş iki ordu pek olağan olmayan bir manzara sunmaktadır. Kampların birinde Antakya efendisi Tancred, başlarını ve burunlarını kaplayan kafa zırhlarını kuşanmış ve kılıçlarını, gürzlerini veya bilenmiş baltalarını ellerinde sıkı sıkıya tutan 1500 Frank şövalye ve piyadesiyle çevrelenmiş olarak durmaktadır. Yanlarında da Halep Bey Rıdvan'ın gönderdiği 600 Türk süvarisi uzun kargılarıyla durmaktadır. Diğer kampta ise örme zırhının üzerine kol ağızları işlemeli uzun bir entari giymiş olan Musul emiri Cavlı vardır. Ordusu 3 tabura ayrılmış 2000 kişiden meydana gelmektedir. Solda Araplar, sağda Türkler ve ortada aralarında Edessa Kontu Boduvan ve Tel Başir'in efendisi Jocelyn'in de bulunduğu Frankler. Antakya'daki devasa çarpışmaya katılmış olanlar, bundan 10 yıl sonra Ağabey Kürboğa'nın yerine Musul valisi olan birinin Edessa'nın Frank Kontu'yla bir anlaşma imzalayacağını ve Antakya'nın Frank hükümdarıyla Halep'in Selçuklu Bey'i arasında kurulan bir ittifaka karşı onun da omuz omuza çarpışacağını hayal edebilirler miydi? Açıkçası Franklerin Müslüman hükümdarcıkları arasındaki katliamcılık oyununa tamamen katılmalarını görmek için çok beklemek gerekmemiştir. Vaka nüvisler buna hiç şaşırmışa benzememektedirler. İbn el-Esir'in şöyle dudağının ucundan gülümsediği ancak görülebilmektedir. Ama Franklerin ve ittifaklarının öyküsünü tıpkı El-Kamil fi el-Tarih yani Mükemmel Tarih adlı kitabı boyunca Müslüman hükümdarlar arasındaki sayısız çatışmayı aktarırken olduğu gibi tonunu hiç değiştirmeden anlatmaktadır. Arap tarihçi Baduvan Musul'da esirken Tancred Edessa'ya el koymuştur. Bu da arkadaşının özgür kalmasında hiç de acelesi olmadığını göstermektedir diye açıklamaktadır. Hatta Cüyüş'ün aklına onu yanında mümkün olduğunca uzun tutması için bir şeyler sokmuştur. Fakat 1107'de bu emir devrilmiş, Kont Musul'un yeni efendisi Cavlı'nın eline geçmiştir. Çok akıllı bir Türk maceracısı olan Cavlı, iki Frank şefi arasındaki kavgadan yarar sağlayabileceğini hemen anlamıştır. Bunun üzerine Baduvan'ı serbest bırakmış, ona itibarlı kişilere ait kıyafetlerden vermiş ve onunla bir ittifak yapmıştır. Ona öz olarak sizin Edessa fiyefiniz tehdit altında, benim de Musul'daki durumum hiç garantili değil, yardımlaşalım demiştir. İbn el-Esir şöyle anlatacaktır. Kont Baduvan, El-Komes Bardavil serbest kalır kalmaz Antakya'da Tancred'i görmeye gitti ve ondan Edessa'yı kendine geri vermesini istedi. Tancred ona 30 bin dinar, atlar, silahlar, elbiseler ve daha birçok şey teklif etti ama kenti geri vermeyi reddetti. Ve Baduvan Antakya'dan öfke içinde ayrılınca Tancred onun müttefiki Cavlı ile birleşmesini önlemek üzere onu izlemek istedi. Aralarında birkaç itiş kakış oldu. Fakat her çarpışmadan sonra birlikte yemek yemek ve çene çalmak için toplanıyorlardı. Musullu tarihçi bu Frankler deli demeye getirip şöyle sürdürmektedir. Bu sorunu çözmeyi başaramadıkları için onlar için bir cins imam olan Patrick bir arabuluculuk girişiminde bulundu. Piskopos ve rahiplerden oluşan bir komisyon oluşturdu. Bu komisyon Tancred'in amcası olan Bohemo'nun ülkesine geri dönmeden önce eğer esaretten geri dönerse Edessa'yı Baduvan'a geri vermesini tembih ettiğini belirlediler. Antakya'nın efendisi hakemlerin kararını kabul etti ve kont topraklarını geri aldı. Zaferini Tancred'in iyi niyetinden çok Cavlı'nın müdahalesinden korkmasına borçlu olduğunu düşünen Baduvan, toprakları üzerindeki bütün Müslüman esirleri serbest bırakmış, hatta İslamiyet'e herkesin önünde küfür eden Hristiyan memurlardan birini idam ettirmiştir. Kont'la emir arasındaki garip ittifaka öfkelenen tek yönetici Tancred değildir. Rıdvan Bey Cavlı'nın ihtirasları ve kalleşliği konusunda uyarmak üzere Antakya'nın efendisine mektup yazmıştır. Bu emirin Halep'i ele geçirmek istediğini ve eğer bunu başarırsa Franklerin artık Suriye'de tutunamayacaklarını söylemiştir. Selçuklu Bey'in Franklerin güvenliğini düşünmesi epey tuhaftır ama hükümdarlar dinsel veya kültürel engellerin ötesinde birbirlerini çok kolay anlamaktadırlar. Böylece birincisine karşı yeni bir İslam-Frank koalisyonu kurulmuştur. Bunun sonucu olarak şu 1108 yılının Ekim ayında Tel Başir surları karşısında şu iki ordu karşı karşıya gelmiştir. Antakyalı ve Halepli askerler hızla avantajlı duruma geçmişlerdir. Cavlı kaçtı ve çok sayıda Müslüman Tel Başir'e sığındı. Baduvan ve kuzeni Jocelyn burada onlara iyilikle davrandılar. Yaralıları tedavi ettirdiler, onlara elbise verdiler ve evlerine götürdüler. Arap tarihçinin Baduvan'ın şövalyece zihniyetine saygı sunması, Edessa'nın Hristiyan halkının kont hakkında sahip olduğu kanıyla zıtlaşmaktadır. Nitekim Kont'un yenildiğini öğrenen ve herhalde öldüğünü sanan Kent Ermenileri, Frank egemenliğinden kurtulma zamanının geldiğini düşünmüşlerdir. Öylesine ki Baduvan'ın geri döndüğünde başkentinin bir cins hemşehriler kurulu tarafından yönetildiğini görmüştür. Uyruklarının bağımsızlık isteklerinden kaygılanarak aralarında çok sayıda rahibin olduğu önde gelen başlıca kişileri tutuklattırmış ve bunların gözlerinin oyulmasını emretmiştir. Müttefiki Cavlı'da ayaklanmak için yokluğundan yararlanan Musul önde gelenlerine aynı şekilde davranmak isterdi. Ancak bundan vazgeçmek zorundaydı. Çünkü bozguna uğraması itibarını sıfıra indirmişti. Artık kaderinin kıskanılacak bir yanı kalmamıştı. Toprağını, ordusunu, hazinesini kaybetmişti ve Sultan Muhammed kellesine ödül koymuştu. Fakat Cavlı yenildiğini kabul etmiyordu. Tüccar kılığına girmiş, İsfahan sarayına gitmiş ve kefeni elinde olduğu halde birdenbire sultanın tahtı önünde yerlere kapanmıştı. Duygulanan Muhammed onu affetmeyi kabul etmiş, bir süre sonra da İran eyaletlerinden birine vali olarak atamıştır. Tancred'e gelince, 1108 zaferi onun şansının zirvesine taşımıştır. Antakya Prensliği Türk, Arap, Ermeni veya Frank bütün komşularının çekindikleri bölgesel bir güç haline gelmiştir. Rıdvan Bey artık dehşet içindeki bir bağımlıdan başka bir şey değildir. Bohemo'nun yeğeni kendine büyük emir dedirtmektedir. Franklerin Kuzey Suriye'deki varlıklarını onaylayan Tel Başir çarpışmasından yalnızca birkaç hafta sonra Şam Beyliği'nin Kudüs'le ateşkes anlaşma imzalama sırası gelmiştir. İki başkent arasındaki tarımsal alanın gelirleri üçe bölünecektir. Üçte biri Türklere, üçte biri Franklere, üçte biri köylülere diye kaydetmektedir İbn el-Kalanisi. Bu temele dayalı bir protokol yapılmıştır. Bundan birkaç ay sonra Şam yeni bir anlaşmayla daha da büyük bir alanı kaybetmiştir. Lübnan Dağı'nın doğusundaki zengin Beka Vadisi de Kudüs Krallığı ile paylaşılmıştır. Fiili durumda Şamlılar tamamen güçsüz bırakılmışlardır. Hasatları Franklerin insafına kalmıştır ve ticaretleri artık Cenevizli tüccarların egemen olduğu Akya Limanı üzerinden transit yapılmaktadır. Suriye'nin hem kuzeyinde hem de güneyinde Frank işgali gündelik bir gerçek haline gelmiştir. Fakat Frankler burada durmamışlardır. 1108'de Kudüs'ün düşmesinden bu yana en geniş çaplı yayılma harekatına başlamak üzeredirler. Sahildeki bütün büyük kentler tehdit altındadır ve yerel güçlülerin artık kendilerini savunmaya ne mecalleri ne de istekleri vardır. Sayfa 107. Hedefteki ilk av Trablusşam'dır. Sencil daha 1103'te kentin civarına yerleşmiş ve şehir halkının hemen onun adını verdikleri bir kale inşa ettirmiştir. İyi korunan Sencil kala atı 20. yüzyılda hala modern Trablusşam kentinin merkezinde durmaktadır. Ancak Frankler geldiğinde kent bu ünlü kalenin girişini denetim altında tuttuğu bir yarım adanın ucunda yer alan El Mina adlı liman mahallesiyle sınırlıdır. Hiçbir kervan Sencil'in adamlarına yakalanmadan Trablusşam'a giremez, oradan çıkamaz. Kadı Fahrül Mülk başkentini boğmakla tehdit eden kaleyi ne pahasına olursa olsun yıkmak istemektedir. Askerleri her gece bir muhafızı bıçaklamak veya inşa halindeki bir sur bedenine zarar vermek için harekat düzenlemektedirler. Ama en seyirlik eylem 1104 Eylül'ünde gerçekleştirilmiştir. Trablus garnizonundaki bütün askerler kadının komutası altında bir huruç yapmış, birçok Frank savaşçısı öldürülmüş ve kalenin kollarından biri yakılmıştır. Sencil'de tutuşan çatılardan birinin üstünde gafil avlanmıştır. Ağır bir şekilde yanmış, 5 ay sonra korkunç acılar içinde ölmüştür. Can çekişirken Fahrül Mülk'ün elçilerini görmek istemiş ve onlara bir pazarlık önermiştir. Trablus Şamlılar kaleye saldırmaktan vazgeçerlerse Frank şefi yolcu ve mal trafiğine artık zarar vermeyecektir. Kadı bunu kabul etmiştir. Garip bir uyuşma. Bir kuşatmanın amacı insan ve erzak dolaşımını önlemekten başka nedir ki? Fakat kuşatanlarla kuşatılanlar arasında adeta olağan ilişkiler kurulmuş gibi bir izlenim alınmaktadır. Bu anlaşmanın sonrasında Trablus limanı yeniden canlanmaya başlamış, kervanlar Franklere bir vergi ödeyerek gidip gelmeye başlamışlardır. Ve Trablus'un önde gelen kişileri düşman atlarını ellerindeki geçiş belgeleriyle aşmaktadırlar. Gerçekte ise savaşan iki taraf beklemektedir. Frankler Cenova veya Konstantinopolis'ten bir Hristiyan donanmasının gelerek onların kuşatma altındaki kente saldırmalarına olanak sağlayacağını ummaktadırlar. Bundan haberdar olan Trabluslular da bir Müslüman ordusunun yardımlarına gelmesini beklemektedirler. En etkin destek Mısır'dan gelebilir. Fatımi halifeliği, müdahalesi Franklerin cesaretini kırmaya yetecek büyük bir deniz gücüdür. Fakat Trablus ile Kahire efendiler arasındaki ilişkiler bir kez daha berbat durumdadır. El Efdal'in babası kadının ailesinin kölesi olmuştur ve efendileriyle çok kötü ilişkiler içinde olmuşa benzemektedir. Vezir Fahır'a karşı olan hıncını ve onu aşağılama arzusunu hiçbir zaman saklamamıştır. Fahır da kendi cephesinden kaderini El Efdal'in eline teslim etmektense kendini Sencil'e bırakmayı tercih etmektedir. Kadının Suriye'de müttefik bulması olanaksızdır. Yardımı başka yerlerde araması gerekmektedir. Harran zaferinin haberleri ona Haziran 1104'te ulaşınca hemen Emir Sökmen'e bir haberci göndererek Frankleri Trablus'tan kovarak zaferini taçlandırmasını istemiştir. Teklifini desteklemek üzere ona büyük miktarda altın sunmakta ve seferin bütün masrafını yüklenmektedir. Harran galibi tahrik olur. Büyük bir ordu toplayıp Suriye'ye yönelir. Fakat Trablusşam'a 4 günlük mesafeye geldiğinde ağır bir anjin onu bitkin düşürür. Birlikleri dağılır, kadı ile uyruklarının moralleri sıfıra iner. Fakat 1105'te gene bir umut ışığı belirir. Sultan Berk Yaruk veremden ölmüştür. Bu da Frank istilasının başından beri Selçuklu İmparatorluğu'nu felç eden kardeş kavgasına son verir. Artık Irak, Suriye ve Batı İran'da tek bir hükümdar olacaktır. Dünyanın ve dinin kurtarıcısı olan Sultan Muhammed İbn Melikşah. 24 yaşındaki bu Selçuklu hükümdarının taşıdığı ünvan Trabluslular tarafından üzerindeki anlamıyla alınmıştır. Fahrül Mülk Sultan'a haber üstüne haber yollar ve ondan vaat üstüne vaat alır fakat hiçbir yardım ordusu gözükmez. Bu arada kentin ablukası sıkılaşmaktadır. Sencil'in yerine kuzenlerinden El Zerdani yani Serdan kontu geçmiştir. O da kuşatma altındakilerin üzerindeki baskısını arttırmaktadır. Erzak karayolundan giderek daha zor gelmektedir. Zahire fiyatları baş döndürücü bir hızla artmaktadır. Yarım kilo hurma 1 altın dinara satılmaktadır ki bu olağan durumda bir aileyi birçok hafta boyunca geçindirecek bir tutardır. Halkın çoğu Sur, Hıms veya Şam'a göç etmenin peşindedir. Bazı Trablus'ta önde gelen kişiler bir gün El Zerdani ile görüşmeye gitmişler ve lütfuna nail olmak üzere kentin hala sürmekte olan bazı iaşe edinme yollarını ona bildirmişlerdir. Fahrülmülk bunun üzerine hainleri kendine teslim etmesi için hasbına akıl almaz miktarda para önermiştir. Fakat kontrol etmiştir ve ertesi sabah bu adamlar bizzat düşman kampının içinde boğazlanmış olarak bulunmuşlardır. Bu başarıya rağmen Trablus'un durumu bozulmaya devam etmektedir. Yardımlar hep beklenmekte ve bir Frank filosunun yaklaştığına ilişkin ısrarlı söylentiler dolaşmaktadır. Umutsuzluk içinde Fahrülmülk Bağdat'a bizzat gidip davasını Sultan Muhammed ve Halife El-Mustazhir Billah'a anlatmaya karar verir. Yokluğu esnasında yerine kuzenlerinden biri bakacaktır ve orduya 6 aylık ücretleri peşiyle ödenmiştir. 500 atlı ve piyadeden oluşan büyük bir maiyet hazırlatmıştır. Ayrıca kafilede her tür hediye taşıyan hizmetkarlar da vardır. İşlemeli kılıçlar, safkan atlar, nakışlı hilatlar ve Trablus'a özgü kuyumculuk işleri. Kentten uzun bir kafileyle birlikte Mart 1108 sonuna doğru ayrılır. Bu olayları yaşamış tek vaka nüvis olan İbn el-Kalanisi Trablus'tan karayoluyla çıktı diye açıkça belirtmektedir. Böylece kadının onların hatlarından geçerek onlara karşı kutsal savaş çağrısı yapmaya gitmek için Franklerden izin aldığını ima etmektedir. Kuşatılanlarla kuşatanlar arasında ilginç bağlantılar olduğundan bu olasılığı dışlamak mümkün değildir. Fakat kadının Beyrut'a gemiyle gidip karayoluna ancak buradan itibaren düşmüş olması akla daha yakındır. Her ne olursa olsun Fahrülmülk önce Şam'da durur. Trablus'un efendisi Dukak'tan müthiş tiksinmektedir. Ama beceriksiz Selçuklu Bey muhtemelen zehirlenerek kısa bir süre önce ölmüştür. Ve kent artık onun varisi olan Atabey Tuğtekin'in elindedir. Eski bir köle olan bu adam topaldır ve Franklerle olan ikircikli ilişkileri Suriye siyaset sahnesine 20 yıldan daha uzun bir süre egemen olacaktır. İhtiraslı, kurnaz, utanması olmayan bu Türk asker tıpkı Fahrülmülk gibi olgun ve gerçekçi bir adamdır. Dukak'ın kindar tavırlarını bir yana bırakarak Trablus'un efendisini hararetle karşılar, şerefine büyük bir şölen verir ve hatta onu özel hamamına davet eder. Kadı bu iltifatları takdirle karşılar fakat surların dışında konaklamayı tercih eder. Güvenin de bir sınırı vardır. Bağdat'ta daha da görkemli bir şekilde karşılanır. Trablus'un İslam alemindeki saygınlığı büyük olduğundan kadıya büyük bir hükümdar muamelesi yapılır. Sultan Muhammed ona Dicle'den geçmesi için kendi kayığını gönderir. Teşrifat sorumluları Trablus'un efendisini yüzen bir salona götürürler. Bunun dip tarafındaki nakışlı bir minderin üzerinde olağan olarak sultan oturmaktadır. Fahrülmülk yan tarafa konukların yerine oturur ama saraylılar seyirterek onu iki kolundan yakalarlar. Hükümdar konuğunun kendi minderine oturması için bizzat ısrar etmiştir. Kadı saraydan saraya konuk edilerek sultan, halife ve onların yardımcıları tarafından kentin kuşatılması hakkında sorguya çekilir. Bu arada bütün Bağdat onun Franklere karşı cihattaki kahramanlığını övmektedir. Fakat siyasal konulara gelinip de Fahrülmülk Muhammed'den Trablus'u kurtarmak üzere bir ordu göndermesini istediğinde İbn el-Kalanisi'nin muzipçe aktardığı üzere sultan önce gelen emirlerden birkaçına Fahrülmülk'ün kentini kuşatanları püskürtmek üzere onunla birlikte gitmelerini emretti. Seferi birliğe Cavlı'nın elinden kurtarmak üzere Musul'da biraz duraklamasını ve bunu yaptıktan sonra Trablus'a gitme görevini verdi. Fahrülmülk yıkılır. Musul'daki durum öylesine karışıktır ki çözmek için yıllar gerekir. Ama bundan da önemlisi kent Bağdat'ın kuzeyindedir. Oysa Trablus tam batıdadır. Eğer ordu yolunu böylesine saptırırsa başkentini kurtarmak üzere asla zamanında yetişemeyecektir. Kent her an düşebilir diye ısrar eder. Fakat sultan anlamazlıktan gelmektedir. Selçuklu İmparatorluğu'nun çıkarları Musul sorununa öncelik vermeyi gerektirmektedirler. Kadı hükümdarın bazı danışmanlarını altınla satın almak gibi her şeyi istediği kadar denese de boşuna. Ordu önce Musul'a gidecektir. Fahrülmülk 4 ay sonra dönüş yoluna koyulduğunda hiçbir tören yapılmamıştır. Artık kendini muhafaza edemeyeceğine kâni olmuştur. Henüz bilmediği onu zaten kaybetmiş olduğudur. Ağustos 1108'de Şam önlerine vardığında ona hüzünlü bir haber verilir. Uzun zamandır yok olmasından moralleri bozulan Trablus'un önde gelenleri, kenti Franklere karşı korumaya söz veren Mısır'ın efendisine yönetimi vermeyi kararlaştırmışlardır. El Efdal yiyecek dolu gemilerle birlikte kent yönetimini eline alan bir de vali göndermiştir. Bu vali ilk iş olarak Fahrülmülk'ün ailesini, yandaşlarını yakalatmış, hazinesine, mobilyalarına ve kişisel eşyalarına el koymuş, bunların hepsini gemiyle Mısır'a göndermiştir. Vezir talihsiz kadının üzerine böyle çökerken Frankler de Trablus'a karşı son saldırıyı hazırlamaktadırlar. Komutanlar kuşatma altındaki surların dibine birer birer gelmişlerdir. Hepsinin efendisi Kudüs kralı Baduan buradadır. Bu olay nedeniyle Edessa kontu Baduan ile barışan Antakya'nın efendisi Tancred buradadır. Ayrıca Sencil ailesinin iki üyesi El Zerdani ile ölü kontun öz oğlu da buradadır. Bakanüvisler ona İbn Saint Gil demektedirler. Ve ülkesinden onlarca Ceneviz gemisiyle yeni gelmiş bulunmaktadır. Her ikisinin de Trablus'ta gözü vardır ama Kudüs kralı onları kavgalarını ertelemeye zorlayacaktır. Ve İbn Saint Gil hasmını katlettirmek için çarpışmanın sonunu bekleyecektir. 1109 Mart'ında karadan ve denizden eşgüdümlü bir saldırı için her şey hazıra benzemektedir. Trabluslular bu hazırlıkları korkuyla gözlemekte ama umutlarını kaybetmemektedirler. El Eftel onlara şimdiye kadar gördüklerinin hepsinden daha güçlü bir donanmayla birlikte yeteri kadar yiyecek, savaşçı ve bir yıl yetecek kadar savaş malzemesi göndermeye söz vermemiş midir? Trabluslular Ceneviz teknelerinin Fatımi donanması görünür görünmez kaçacaklarından kuşku duymamaktadırlar. Ama zamanında gelmeleri gerekir. İbn el-Kalanissi Frankler yazın başında Trablus'a tüm güçleriyle saldırmaya başlayarak hareketli kulelerini surlara yaklaştırdılar. Kent halkı karşı koymak zorunda olduğu saldırının şiddetini görünce cesaretini yitirdi. Çünkü kaybedeceğinin kesin olduğunu anladı. Zahire tükenmişti ve Mısır donanması gelmekte gecikiyordu. Rüzgarlar işlerin sonunu belirleyen Tanrı'nın isteğiyle ters yönde esiyorlardı. Frankler güçlerini katladılar ve zorlu bir mücadeleden sonra kenti aldılar diye anlatmaktadır. 12 Temmuz 1109'da 2000 gün süren direnmeden sonra kuyumculuk ve kütüphaneler, cesur denizciler ve okumuş kadılar kenti batılı savaşçılar tarafından harap edilmiştir. Darül İlm'deki 100 bin cilt kitap yağmalanmış, sonra kafir kitapları yok etmek üzere yakılmışlardır. Şamlı Vaka Nüvis'e göre Frankler kentin 1/3'ünün Cenevizlilere, 2/3'ünün de Senjil'in oğluna verilmesine karar verdiler. Kral Baduva'nın hoşuna giden her şey bir kenara ayrıldı. Bundan sonra kent halkının çoğu köle olarak satıldı. Diğerleri mallarına el konularak kentten kovuldular. Bunların çoğu Sur limanına gidecektir. Fahrül Mülk hayatının geri kalanını Şam yakınlarında geçirecektir. Ya Mısır donanması? İbn el-Kalanissi, Sur'a Trablus'un düşmesinden 8 gün sonra Tanrı'nın halkı cezalandırmasından ötürü her şey bitmişken varmıştır diye aktarmaktadır. Frankler ikinci av olarak Beyrut'u seçmişlerdir. Sırtını Lübnan dağına vermiş olan kent çam ormanlarıyla çevrelenmiştir. Bu ormanlar özellikle Mezraatül Arab Resul Nabeh bölgelerinde yoğundur ve istilacılar kuşatma makineleri yapımı için gerekli tahtayı buralardan sağlayacaklardır. Beyrut Trablus'un ihtişamının çok uzağındadır ve mütevazi villalarını mermer kalıntılarının antik Beritus'un zemininde hala yer aldığı Roma saraylarıyla kıyaslamak çok zordur. Ama gene de limanı sayesinde nispeten refah içindedir. Beyrut limanı Aziz George'un ejderhayı yendiğine inanılan çıkıntının üzerinde yer almaktadır. Şamlıların göz diktiği Mısırlar tarafından ihmalkar bir şekilde elde tutulan kent, sonunda 1110 Şubat'ından itibaren Franklerle kendi olanaklarıyla mücadele etmeye başlamıştır. Kentteki 5000 insan umutsuzluğun verdiği güçle savaşarak kuşatıcıların ahşap kulelerini birbiri ardına yok etmiştir. İbn el-Kalanissi, Frankler ne daha önce ne de daha sonra bundan daha sert bir çarpışma gördüler diye haykırmaktadır. İstilacılar bunu affetmeyeceklerdir. Kenti 13 Mayıs'ta alınca gözü dönmüş bir katliama girişmişlerdir. İbret olsun diye. Ders alınmıştır. Ertesi yaz Frank kraplarından biri, Şamlı kronikçiyi uzak Norveç kralı Sigurd'u tanımadığından ötürü eleştirmek mümkün müdür? Haç ziyareti yapmak ve İslam ülkesine savaşmak üzere asker dolu 60'tan fazla tekneyle deniz yolundan geldi. Kudüs'e doğru giderken Baduan onu karşılamaya çıktı ve Sayda limanını birlikte denizden ve karadan kuşattılar. Burası Fenikelilerin antik Sidon kentidir. Tarih boyunca birçok kereler yıkılan ve yeniden inşa edilen surları, Akdeniz'in dalgaları tarafından sürekli dövülen devasa taş bloklarıyla bugün hala etkileyici bir şekilde durmaktadırlar. Fakat Frank istilasının başlangıcında büyük cesaret göstermiş olan kent halkının artık dövüşmeye isteği yoktur. Çünkü İbn el-Kalanissi'ye göre Beyrut'un kaderine uğramaktan korkmaktadır. Bu yüzden Franklere kadılarıyla birlikte önde gelen kişilerden oluşan bir heyet göndererek Baduan'dan aman dilemişlerdir. O da taleplerini kabul etmiştir. Kent 4 Aralık 1110'da teslim olmuştur. Bu kez katliam olmayacak ama zaten mülteciyle dopdolu olan Sur ve Şam'a doğru büyük bir göç yaşanacaktır. 17 ay içinde Trablus, Şam, Beyrut ve Sayda Arap dünyasının en ünlü 3 kenti alınmış ve tahrip edilmiş, halkları katledilmiş veya sürülmüş, emirleri, kadıları, yasa adamları öldürülmüş veya sürgüne zorlanmış, camileri saldırıya uğramıştır. Franklin'in kısa bir süre sonra Sur'a, Halep'e, Şam'a, Kahire'ye, Musul'a veya neden olmasın Bağdat'a girmelerini önleyebilecek bir güç hala var mıdır? Direnme isteği hala var mıdır? Müslüman yöneticiler arasında kesinlikle yoktur. Ama batılı savaşçı hacılar tarafından 13 yıldır aralıksız sürdürülen kutsal savaş, en fazla tehdit altında olan kentlerin halkları arasında etkisini göstermeye başlamıştır. Uzun zamandan beri resmi söylevleri süsleyen bir slogandan başka bir şey olmayan cihat yeniden ortaya çıkmaktadır. Bazı mülteci grupları, bazı şairler, bazı din adamları tarafından yeniden dile getirilmektedir. İşte bunlardan biri olan kısa boylu ve kocaman sözler eden Halepli bir kadı, Abdülfadıl İbn el-Haşab, inatçılığı ve karakter gücüyle uyuyan bir dev halindeki Arap dünyasını uyandırmaya karar vermiştir. Halka yönelik ilk eylemi bundan 12 yıl önce El-Harabi'nin Bağdat caddelerinde yol açtığı rezaleti tekrarlamak olmuştur. Bu kez gerçek bir ayaklanma çıkacaktır.